Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا تشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Murdat 1401, Hicri Gameri 9 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 7 Ağustos 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, İmam Hüseyin Aleyhisselam ayı Muharrem, Kanlı Şafak ve Hüseyin-i Hamaset isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberinin huzurunda Hüseyin'i Tansu'a gecesi merasimi düzenlendi. Emir Abdullah Yan, Gazze'deki krizin tırmanmasından terör rejimi İsrail sorumlu dedi. Lübnan Hizbullah lideri, katili İsrail'i Lübnan için yanlış hesap yapma uyarısında bulundu. Siyonist İsrail'in son saldırısında 9 Filistin daha şehit oldu. İran müzakere heyeti uzman ekibi Mora ile buluşurken Ulyanov, Viyana görüşmelerinin gündeminde çözülemeyecek bir konu yok dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sınır gerilimi devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İran Hüseyin-i Tansu'a gecesinde baştan başa siyahlara bürünüp mateme boğuldu. Bugün Hicri Kameri 9 Muharrem 1444 Tansu'a günüdür. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela hadisesinde açıkça şöyle buyurdu. Hedefimiz İslam karşıtı hükümeti rezil rüsva etmek, emri bil maruf ve nahyanil münker ayakta tutup zulüm ve sitem karşısında durmaktır. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yarenleri ve değerli kardeşi Hazreti Ebu Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü ve Hüseyin-i Tansu'a ve Aşura günlerinde İran halkı siyahlara bürünerek yas merasimlerine katılıyorlar. Ehl-i Beyt'in dördüncü imamı İmam Seccad Aleyhisselam, Hazreti Ebu Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın yüce konumu hakkında şöyle buyurmuştur. Amcam Abbas, İsar ve fedakarlıklarıyla kollarını dahi kardeşinin uğruna feda etmiştir. Kerbela kıyamı ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın vefalı yarenlerinin şehadetinden asırlar geçmesine rağmen kesinlikle bu kıyamın konumu ve önemi hiçbir şekilde azalmamış, hatta her geçen gün daha geniş bir şekilde yayılmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın özgürlük, izzet ve isar derzi tüm İslam alemini kapsamına almıştır. İran halkı Muharrem ayı, özellikle de Tasua ve Aşura günlerinde kapsamlı bir şekilde düzenlenen yas merasimlerine katılarak şehitlerin efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yarenlerini rahmetle anıp matem ve hüzne bürünür. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefalı yarenlerinin şehadet yıl dönümü arifesi Hüseyin-i Tasua günü münasebetiyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin huzurunda Tasua Hüseyin'i gecesi merasimi dün gece düzenlendi. Söz konusu Tasua Hüseyin'i gecesi merasiminde Hüccetül İslam Ali yaptığı konuşmada akli ve kalbi bilginin yanında Allah'ın dinine samimiyetle yardım etmek, Ehl-i Beyt'in dostlarını tanımak ve sevmek, ayrıca düşmanlarından ve masumiyetini ifade etmek gerekir derken ayrıca şöyle dedi: bugün Ehl-i Beyt düşmanlarından nefret etmenin, dünyanın zalimlerine ve zulmüne karşı durmanın, onların kültür ve yaşam tarzlarının İslam toplumuna nüfuz etmesini engellemenin bir örneğidir. Ayrıca merasimde Meddah Mehdi Resulü de Methiye okudu. Bu arada Türkiye'de Hüseyin-i Tasua gecesi merasimleri çeşitli kentlerde yapıldı. Hüseyin-i Tasua gecesi İstanbul'un Avrupa yakasında halkalı bölgesinin sokaklarında ve meydanlarında farklı etnik köken ve mezheplerden binlerce Hüseyin'in yaslısı bir araya geldi. Yaslanlar Kerbela şehitleri için matem elleri şeklinde ağıtlar söyleyerek yas gözyaşları döktüler.
İran Dışişleri Bakanı Uluslararası ve İslami Kurumlara yazdığı bir mektupta Gazze ve Filistin topraklarındaki krizin tırmanmasının sonuçlarından apartheid rejimini işgalci ve Siyonist İsrail'i sorumlu tuttu. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyonist apartheid rejiminin Gazze halkına yönelik vahşi ve cinayete dayalı saldırıların ardından İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Bağlantısızlar Hareketi Başkanı ve Afrika Birliği Genel Sekreterine bir mektup gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin terör rejiminin son saldırılarından dolayı yaşanan krizden duyduğu kaygıyı iletti. İran Dışişleri Bakanı mektupta uluslararası örgütlerin sessizliği ve eylemsizliğinin gölgesinde gerçekleştirilen Siyonist rejimin cinayetlerini ve saldırılarına kınarken Gazze'deki krizin tırmanmasının sonuçlarından tamamen ırkçı İsrail'i suçludu. Emir Abdullahiyan işgale karşı çıkmayı ve ana vatanı savunmayı Filistin ulusunun doğal hakkı olarak değerlendirdi ve Siyonist rejimi kınama ve bu örgütün Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in ırkçı İsrail'in bu cinayetlerini ve saldırılarını durdurmak için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Filistin direnişinin ve Gazze şeridinin dirençli halkının Siyonist rejime karşı mücadelede nihai galip olduğuna şüphe yok dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre Siyonist rejimin Gazze şeridine askeri işgalin ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihale ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik cinayetlerini ve saldırılarını kınadı. Filistinli şehitlerin ve Siyonistlerin son zamanlarda Gazze şeridine düzenlediği vahşi saldırılarda şehit olanları rahmetle anan Emir Abdullahiyan şöyle dedi: ırkçı İsrail kriz yaratmaya devam ederek işgal altındaki topraklarda yaşanan çok yönlü krizleri örtbas etmeye çalışıyor. Ziyad el-Nihale'de söz konusu görüşmede İran halkı ve devletini Filistin'e verdiği desteği takdir ederek bugün Siyonist rejim en zayıf durumundadır ve direniş savaşçıları Gazze ve Filistin sakinlerini ve Filistinlerin özgürlüğünü desteklemektedir. Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri ayrıca şunları söyledi: Filistin direnişinin gücü Siyonist rejime cevap verdi ve bu çatışmanın gidişatında önemli bir değişime işaret etmektedir.
Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, katil İsrail'i Gazze'de yaptığı yanlış hesapları Lübnan için yapmaması konusunda uyardı. Nasrallah, ırkçı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin video konferans aracılığıyla kısa bir açıklama yaptı. Konuşmasında Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonda yayınlanan Nasrullah konuşması, Hizbullah'a yakın El Meyadin televizyonda yayınlanan Nasrullah, Hizbullah olarak Gazze'de yaşananlara ilişkin Gazze'deki direniş cephesi ve İslami cihat liderleri ile an be an temas halindeyiz ifadesini kullandı. Irkçı İsrail'i işgalci diye isimlendiren Nasrullah, işgalciler direnişin cevap vermeyeceğine inanıyor. Ancak yanlış hesap yapıyor. Direnişin eli üstün olacaktır. İşgalciler Gazze için yaptığı yanlış hesaplamayı Lübnan için yapmamalıdır uyarısında bulundu. Bu arada ırkçı İsrail ordusu İslami cihada ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında biri 5 yaşında çocuk, ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılara 125 sivilin yaralandığı belirtildi ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Gazze şeridinin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiği kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.
Filistin kaynakları Siyonist rejimin Gazze şeridine kuzeyine düzenlediği son saldırıda içinde çocuklarına bulunduğu en az 9 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdiler. Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde cuma akşamdan bu yana Siyonist rejim tarafından düzenlenen saldırılarda en az 23 kişi şehit oldu, 124 Filistinli yaralandı. Siyonist rejim Gazze şeridine yönelik son saldırılarında Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Cebaliye kasabasındaki İmad Cami yakınlarına bir füze fırlattı. Bu saldırıda içlerinde çocuklarında olduğu 9 Filistinli şehit oldu. Şimdiye kadar İran, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye, Cezayir, Tunus, Ürdün, Katar ve Kuveyt, ırkçı İsrail'in Gazze'nin mazlum halka yönelik saldırılarını kınayan açıklamalar yaptılar. Siyonist rejimin acımasız eylemlerine yönelik kınama dalgası işgal altındaki Filistin topraklarında da yayıldı. Bu arada cumartesi akşamı işgal altındaki Filistin topraklarının çeşitli kentleri çocuk katili Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik acımasız saldırılara karşı halk gösterilerine sahne oldu.
Siyonist Ordu Radyosu Gazze'de işgal altındaki bölgelere 400'den fazla füze ve roket atıldığını duyurdu. İrna'ya göre Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine yönelik ilk saldırısının üzerinden 24 saat geçtikten sonra işgal altındaki bölgelerde, özellikle Gazze şeridi çevresindeki kasabalarda roket atarların menzili genişliyor. Büyük bir bölümü Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri koluna bağlı Kudüs Tuhayları tarafından gerçekleştirilen bu roket saldırılarında Siyonist rejim İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerinden tam bir korku havası hakim oldu. Bu yerleşim yerlerinde yaşayan Siyonistler 24 saatte fazladır sığınaklarda yaşıyor. Buna göre direniş gruplarının son roket atışında Eşkol kasabasında bir fabrika vuruldu ve iki Siyonist asker yaralandı. Bir roket de doğrudan Sderot kasabasında Siyonistlere ait bir konutu hedef aldı. Ağır hasara neden oldu ve Nieroz kasabasında da bir fabrikadan yangın çıktı.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Sugayları tüm saha kuvvetlerine teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu. Siyonistlerin işlediği cinayetlerin ardından Filistin İslam Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları roket ve havanlarıyla işgal altındaki Filistin'in çeşitli bölgelerini hedef aldı. El Meyadin'e göre İslam Cihat Hareketi'nin askeri kolu Kudüs Tugayları Komutanlığı başta özel kuvvetler ve seçkin birimler olmak üzere tüm saha kuvvetlerini en kısa sürede plana göre hareket etmek için tam teyakkuzda olmalarını emretti. Bu arada El Meyadin kanalı Filistinli gruplardaki bazı kaynaklara atıfta bulunarak İslami Cihat'ın Mısır'ın durumu sakinleştirme ve Siyonist rejimle çatışmalar durdurma önerisini reddettiğini bildirdi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki tek elektrik santralinin durması nedeniyle önümüzdeki 72 saat içinde tüm hastanelerde tıbbi hizmetlerin durdurulması için geri sayımın resmen başladığını duyurdu. Gaz Elektrik Şirketi dün bölgedeki tek elektrik santralinin yakıtının bitmesi nedeniyle arızalandığını duyurdu. El Alem'e göre Gazze şeridinin şehir ve illerine yönelik saldırgan Siyonist saldırılarının ikinci gününde Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze şeridindeki en son tıbbi ve sağlık gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İşgal rejimi yerleşim alanlarını hedef almaya odaklanmış. Bunun sonucunda çocuk, kadın ve sivil mağdurların sayısı artmıştır. Sağlık personeli yetersiz tesislere dayanan hastanelerde çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nda ilaçların durumu vahim. Öyle ki temel ilaç sıkıntısı %40'a, tıbbi malzeme sıkıntısı %32'ye, laboratuvar ekipmanı ve kan bankası sıkıntısı %60'a ulaştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. İran'ın Viyana müzakerelerindeki baş müzakerecisi Ali Bagheri Keni, uzman heyetle birlikte nükleer anlaşma koordinatörü Andrew Komora ile bir araya geldi. İran heyetinde İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal Verni de yer aldı. İran heyeti 3 aylık bir aradan sonra yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri sürdürmek adına geçtiğimiz Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. İran heyeti Cuma günü ilk tur görüşmelerinin ardından dün uzmanlık düzeyinde müzakerelere katıldı.
Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin mevcut müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden ve Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki Rusya'nın daimi temsilcisi ve büyükelçisi Mihail Ulyanov attığı bir tweette şunları yazdı. Viyana müzakerelerin gündeminde çözülemez bir konu yok. İran'ın cumartesi gecesi yayınladığı habere göre söz konusu Rus diplomat şöyle dedi. Viyana müzakerelerin 9. turu devam ediyor. Bana göre gündemde kesinlikle çözülemeyecek bir konu yoktur.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın hükümet, parlamento ve il işleri yardımcısı İran'ın yaptırımlara karşı daha yüksek tecrübesi sebebiyle İran'ın Rusya'ya yerli teknoloji üretim alanında yardımcı olabileceğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Özel Temsilcisi Kazim Kumi, Afganistan'da kısmen serbest bırakılan suyun İran'ın Sistan ve Beluçistan topraklarına kavuştuğunu söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Erdoğan, defalarca söylediğim gibi Ukrayna'da savaşın bir kazananı olamaz dedi. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Vladimir Putin ve Zelenski'nin varlığıyla barış görüşmelerini sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 80'den fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini söyledi. Konashenko, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Ukrayna Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 46. Hava Aracı Tuvayı ve 63. Mekanize Tuvayı'nın pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda 470'ten fazla askerin etkisiz hale getirildiğini, 150 askerin yaralandığını belirten Konashenko, Dnipro bölgesindeki Vivodova yerleşim birimini yakınlarında yabancı lejyonun güç noktasına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 80'den fazla yabancı paralı savaşçı ve 11 özel askeri araç yok edildi dedi.
UEFA Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar sebebiyle Fenerbahçe'ye bir maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdi. UEFA 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli Putin tezahüratı sebebiyle disiplin soruşturması açmıştı.
Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Dağlık Karabağ'da konuşlu Ermeni güçlerinin mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bu arada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi yaptığı açıklamada Fransa'da başörtüsü yasağını kınadı ve bu ülkenin kadınların ve kızların okullarda ve halka açık yerlerde başörtüsü takmasını engelleyerek Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa Troikası'nın Viyana'daki yaptırımların iptali müzakerelerindeki rolü etrafında. Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan Avrupa Troikası yayınladıkları bildirde gündem saptırarak ve mantıksız taleplerde bulunarak İran'dan Viyana'da devam eden müzakerelerde gerçek dışı taleplerde bulunmamasını istediler. Söz konusu bildirde müzakereler içeriğindeki mevcut gerçeklere rağmen görüşmeler sadece İran'ın kapsamlı nükleer anlaşma Bercam'ı ihya müzakerelerinin baş koordinatörü Joseph Borrell'in nihai karar için masaya koyduğu metne tepkisi hakkında teknik tartışmalarla ilgilidir ve temel konu İran ve Amerika arasındadır vurgusu yapıldı. Onlar bir kez daha İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetim konuları gibi gerçek dışı istekler ve Bercam ötesi konuları bir kenara bırakıp nihai kararı almasını istediler. Avrupa Troikası'nın ortak açıklaması, Avrupalıların bir kez daha kolaylaştırıcı rolü yerine baskı aracı olarak görünmek istediklerini, tek taraflı edebiyat kullanarak diyalogda güvenilir bir taraf olamayacaklarını gösterdiler. Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve güvenlik çıkarları doğrusunda olan Bercam'ın korunması için Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası, Amerika'nın bu anlaşmadan 2018 yılında çekilmesine karşı muhalefete ilaveten Başkan Biden'ın göreve başlamasına itibaren sözde nükleer anlaşmayı ihya etmeye kalkıştılar. Şimdi Viyana'daki 8 uzun müzakere turu ve çok taraflı istişarelerden sonra Joseph Borrell'in önerdiği taslak plana göre İran ve Amerikan tarafları Avrupa Birliği koordinatörü gözetiminde dolaylı müzakerelerde Bercam nükleer anlaşmada olası bir anlaşmaya varmak için Viyana'da bir araya geldiler. Ancak Avrupa Troikası'nın bildirisi Avrupa'nın tarafsız bir gözlemci olarak müzakereleri kolaylaştırmaya ve taraflar arasında bir anlaşmaya varmaya ortamını hazırlamaya çalışması gerektiği yerine Amerika cephesinde yer alarak İran'ı tehdit etmeye ve olumsuz edebiyatla Washington'un baskı aracı olarak çalıştığını gösteriyor. Avrupa Troikası Viyana'da devam eden müzakerelerin yeni tur müzakere olmadığını, İran'ın hemen şimdi ve hala imkansız olduğu halde anlaşmanın durumunu belirlemesi gerektiğini belirtiyorlar.
Avrupa bu literatürün kullanılmasının İran'ın yasal taleplerini ciddi şekilde takip etme iradesini etkilemediğini, aynı zamanda Avrupa Troikası'nın konumunun daha da düşmesine neden olduğunu çok iyi biliyor. Tahran'a göre müzakere oturumlarının adlandırmasının özel bir değeri yoktur ve bu müzakerelerde eksen rol oynayan konu İran halkının haklarının gerçekleştirmesi, özellikle yaptırımların kaldırılması, bunun doğrulanması ve Amerika'nın bir daha Bercam Anlaşması'ndan çekilmeyeceğine dair garantiler verilmesidir. Görünüşe göre Avrupa Troikası ve Amerikan müzakere cihetine yakın haber çevreleri ve yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar, İran müzakere cihetine baskı için müzakere ötesi araçların kullanılmasına ilaveten görüşmelerin zor ve ciddi olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda Washington bir kez daha İran'ın manevrası için fırsatın bitmek üzere olduğunu vurgularken, Avrupa'da kendince tehdit içerikli bildiriyle İran heyetine baskı uyguluyor. Buna rağmen İran bu gibi psikolojik ve siyasi baskı ve propagandalara teslim olmazken kendi yasal isteklerinde direnmeye devam ediyor. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian son günlerdeki açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü, güvenilir ve garanti edilmiş olan bir anlaşmaya ulaşmak için Batı'nın bu medyatik ve siyasi çizgisine yanıt olarak mantık anlaşmayı her ne pahasına olursa olsun kabul etmemize hükmetmiyor ve onu sahip olduğu değer kadar dikkate almamızı gerektiriyor demesini bu bağlamda değerlendirmek mümkün.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın savunma alanında savunma sanayinin ilerlemesi etrafında. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, üretim ve bilgi tabanlı ekonomide Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerinin fuarını ziyareti sırasında savunma sanayinin çeşitli alanlardaki kazanımlarına işaretle, dünyada savunma sanayi ve savunma teknoloji alanının her zaman öncü olduğunu ve İran'da da aynı durumun yaşandığına işaretle, İslam İnkılabı liderinin dirayetiyle savunma sanayinin bilgi tabanlı alanında öncülerden olduğunu belirtti. Muhammed İslami şöyle dedi: "Zalimane yaptırımların varlığına rağmen savunma sanayi bilim insanları ümitsizliğe kapılmazken üstelik sonuca ulaşan araştırmalarını gündemlerine aldılar ve kapasite oluşturmak, teknoloji ve ürün yaratarak kalıcı ve güvenli bir kapasiteye ulaşmayı başardılar." İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın İran sanayi alanında bu cümleden bilgi tabanlı alanda savunma sanayinin önde olmasını vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti'nin son 10 yıllarda bu alandaki ilerlemeleri ve diğer sektörlere yönelik olumlu etkileri dikkate alınarak yapılıyor. Aslında İran'ın çeşitli sanayi sektörlerinin ilerlemeleri ve başarıları savunma sanayindeki ilerlemelerden kazanılmıştır. Örneğin otomotiv sanayindeki ilerlemeler. Bu bağlamda İran Silahlı Kuvvetleri Destek ve Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nda hazır bulundu ve İran Savunma Bakanlığı ve İran Kotru Otomotiv Firması'nın ortak üretimini tanıtma töreninde yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı'nda zati görev doğrusunda silahlı güçlere çeşitli teşhisat boyutunda destek görevleri olduğunu, fakat kendileri için ülkenin endüstrisine yardım gibi diğer görevlerin de belirlendiğini belirtti. İran Savunma Bakanı Aşiyani şöyle dedi: "Son yıllarda Savunma Bakanlığı'nın kat ettiği ilerlemeler dikkate alındığında diğer sektörlere yardım çalışmalarını gündemine almıştır ve Savunma Bakanlığı'nda kabiliyetler ve teknoloji fazlasını özel ve sanayi sektöre vermeye çalışıyoruz. Ne mutlu ki bu alanda da birçok büyük çalışma yapılmıştır."
Son 4 ayda söz konusu bakanlıkları sivil hizmetler bölümlerinin üretimi ve ülkenin sanayi ve özel sektörüne sunulmasında bir önceki yılının aynı dönemine kıyasla 2,5 katlık artış kaydetmiştir. Son 10 yıllarda savunma sanayindeki göz alıcı ilerlemeler, İran'a yönelik silah yaptırımına mücadele ve savunma alanında kendine yeterli hale gelme doğrultusunda yaşanmıştır. Ayrıca güçlü silahlı güçlere sahip olmak bu güçlerin en son ve güncel askeri teçhizat ve silahlarla donatılmasını gerektirir. Bu da savunma sanayinin en önemli ve birincil görevidir. Dayatılan savaştan sonraki dönemde savunma sanayi kendi kendine yeterli duruma gelme doğrultusunda gerek devrim muhafızları, gerekse ordu olmak üzere silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu her türlü teçhizat ve silahın tasarlanması ve üretilmesi yönünde büyük adımlar atmıştır. İran'ın caydırıcılığının temel direklerinden biri farklı menzillere sahip her türlü balistik füzeyi içeren balistik füze cephanelerinin oluşturulması ve geliştirmesidir. İran'ın caydırıcılığının bir başka boyutu da asimetrik savaştır. Burada savunma sanayisi bu tür bir savaşı yürütmek için ekipman ve silah sağlamada yine önemli rol oynamaktadır. Savunma sanayisinin bir diğer faaliyet alanı da savaş uçakları, muharebe ve lojistik gemileri, füze sistemleri, zırhlı araçlar ve silahlı kuvvetler için insansız hava araçları gibi büyük silahların imalatıdır. Ayrıca savunma sanayi motor, sensör, elektronik teçhizat, radar ve diğer ileri teknoloji teçhizat alanında ileri teknolojilerin geliştirmesinde önemli rol oynamaktadır. Şimdi İran'ın savunma sanayisi teknolojik ilerlemelerini sivil sektörün kullanımına sunuyor. Bu da İran'ın endüstriyel ilerlemesinde ve dışa bağımlılığını sona erdirmede önemli rol ifa ediyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 16 Murdat 1401, Hicri Kamere 9 Muharrem 1444 ve Miladi 7 Ağustos 2022 Pazar. Bugün Hicri Kamere 9 Muharrem ve Hüseyin-i Tasua günüdür. Bugün Aşura gecesine bağlanmıştır. Bugün Şiiler nezdinde büyük bir değere sahiptir. Şiiler bugünün Abbas bin Ali aleyhisselama ait olduğu kanaatindedir. Ve bugüne Aşura günü gibi değer verip bugün de muhteşem matem merasimleri düzenliyorlar. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kamere 9 Muharrem 61'de Hazreti Ebu'l-Fazlul Abbas Şimr bin Zircevşen'in emanname mektubuna red cevabı verdi. Şimr 9 Muharrem akşamında Ömer bin Sa'd'ın İmam Hüseyin aleyhisselam ile savaşmayı hazırlandığını görünce Hüseyin'in çadırlara yaklaşarak şöyle haykırdı: "Kız kardeşimin evlatları nerelerde?" Onun sorduğu kimseler Hazreti Abbas ve üç kardeşi olan Abdullah, Cafer ve Osman idiler ki Fatıma Ümmül Benin evlatlarıydı. Fatıma Ümmül Benin selamullahi aleyha, Beni Kelat ve Şimr ise aynı kabileden idiler. Şimr'in sesini duyan İmam Hüseyin kardeşine Şimr'in cevabını vermelerini istedi. Hazreti Abbas üç kardeşiyle Şimr'in yanına gittiler. İmam Hüseyin'i desteklemelerinden el çekmeleri ve ordusunu terk etmeleri şartıyla Şimr onlara emanname mektubunu getirmişti. Hazreti Abbas şöyle buyurdu: "Senin ellerin kesilsin ve bize emannameye lanet olsun. Ey Allah'ın düşmanı, bize kendi kardeşim ve Mevlan'dan el çekip melunlara itaat etme emrimi mi veriyorsun? Acaba bize aman verip Allah Resulü'nün oğlu için aman vermiyor musun?" Şimr bu cevabı duyunca öfkelendi ve ordusuna döndü. İşte o gece İmam Hüseyin aleyhisselam kendi yarenleri içinde ayağa kalkarak Yüce Allah'a yakarışta bulundu. Ardından yarenlerinden kim isterse gecenin karanlığından yararlanarak savaş meydanından çekilmesini istedi. Zira yarın Yezid ordusu ile savaşta hiçbirinin hayatta kalmayacaklarını buyurdu. Ancak imamın yarenleri canları pahasına Allah'ın dini ve Resul-i Ekrem'in pak torunlarını destekleyecekleri sözü verdiler. Kırk yıl önce bugün 7 Ağustos 1982'de Amerika ile Lübnan ve Filistin Kurtuluş Örgütü bir örgüt güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan çıkmalarına dair bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma Siyonist rejimi İsrail ordusunun Lübnan'da bulunan Filistin'e mücadele edeceği güçlerin ihraç edilmeleri veya yok edilmeleri hedefiyle 1982'nin Haziran ayında Lübnan'a şiddetle saldırmasının ardından imzalandı. Haydut rejimi İsrail ordusu bu saldırısında çok gelişmiş askeri teçhizatlardan yararlandı. Filistin ve Lübnanlı güçler 80 gün boyunca düşman karşısında direndi. Nihayet Filistin Kurtuluş Örgütü eski lideri Yasir Arafat 12 bin Filistinli'nin Lübnan topraklarından çıkıp 8 Arap ülkesine yerleşmelerini kabul etti. Filistin Kurtuluş Örgütü güçlerinin Lübnan'dan çıkmaları bu örgüte ağır darbe indirdiyse de bu süreç aslında Tel Aviv ile uzlaşmanın sağlanması zeminini hazırlamış oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Muharrem ayının 9. günü. Tasua olarak adlandırılan gündür. İmam Cafer-ü Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: Tasua, Hüseyin ve arkadaşları Kerbela çölünde kuşatıldığı ve Şam ordusu ve Hazreti çevreleyerek ilerlemesine mani olduğu gündür. O gün Mercane oğlu İbni Ziyad ve Ömer bin Sa'd büyük bir orduya sahip oldukları için çok mutluydu. Onlar İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarını zayıf saydı. Ve Hazreti Hüseyin'in artık hiçbir yar ve yardımcısı olmadığı ve Irak halkı onun yardımına gelmeyeceğinden emin oldular. Evet, birkaç gündür İmam Hüseyin'in kafilesinin çadırlarında artık bir damla bile su yoktur. Zira Muharrem'in 7. gününden bu yana Ömer bin Sa'd onlara doğru akan suyu kesmiştir. Çocuklar susuz kalmıştır. Tüm bu baskılar İmam Hüseyin'i haksız ve fasık ve toplumu sapkınlık ve fesat armağan eden sözde halife Yezid'e biat etmeye zorlamak içindir. İmam Hüseyin ise asla bu biate boyun eğmeyecek ve şöyle diyecektir: İzzetli ölüm zilletle yaşamaktan iyidir. Bu arada Şimr 4000 askerden oluşan ordusu ile Ömer bin Sa'd'a katıldı ve İbn-i Ziyad'ın mektubunu Ömer bin Sa'd'a verdi. Mektupta acımasızlık en doruk noktasında göze çarpıyordu. Ey Ömer! Ben seni kendimle Hüseyin arasını düzeltmek için göndermedim. Şimdi bu mektubu alır almaz, eğer Hüseyin bizim önerimizi dikkate almazsa ona saldır. Onu ve arkadaşlarını öldür. Öldürdükten sonra derilerini yüz. Hüseyin ve arkadaşlarını öldürdükten sonra cenazelerinin üzerinde at koştur. Biliyorum, öldürdükten sonra onların bedenleri üzerinde at koşturmanın faydası yoktur. Ancak bu söz ağzından çıktığına göre bunu yapmalısın. Eğer sözlerimi yerine getirirsen bizim gözümüzde saygın ve aziz olursun. Bu mektubun ardından Ömer bin Sa'd'ın Kerbela çölündeki ordusunda hareketlilik artmaya başladı. Ömer bin Sa'd, İslam peygamberinin torunu İmam Hüseyin'i teslim olmaya ikna edemediği için savaşa hazırlanmaya başladı. İmam ise kardeşi Abbas'ı elçi olarak yolladı. Ve karşı taraf savaşmak istediğinden emin olunca bir kez daha kardeşi Abbas'ı onlara yollayarak şöyle buyurdu: Kardeşim, canım sana feda, onlardan bir gece daha mühlet iste. Allah bilir, ben onun katına namaz kılmayı, kitabını tilavet etmeyi, bol bol dua ederek istiğfarda bulunmayı çok severim.
Killaboğulları aşiretinden olan ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kardeşi Hazreti Abbas'ın annesiyle akraba sayılan Şimr, Hazreti Abbas ve kardeşlerine aman mektubu getirdi ve onları İmam Hüseyin ordusundan ayırmak istedi. Ancak Kerbela hamasetinin bayraktarı ve şecaat ve iman abidesi olan İmam Hüseyin aşkı ile tanınan Hazreti Abbas aleyhisselam Şimr'e tepki göstererek şöyle karşılık verdi. Ben Hüseyin'imden mi ayrılayım? Eyvahlar olsun size, eyvahlar olsun size ve aman mektubunuza. Allah seni ve aman mektubuna lanet etsin. Biz amanda olacağız da peygamberimizin kızının oğlu amanda olmayacak. Öyle mi? Evet, dokuzuncu günün de güneşi battı. Gece karanlığı çöktü. İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarının yanına giderek onlara hücceti tamamlamak istedi. İmam Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Bilin ki ben size gitmeniz için izin verdim. O zaman hepiniz gidebilirsiniz. Ben biatinizi üzerinizden aldım. Artık size karşı hiçbir hakkım ve ahdim yoktur. Şimdi gece karanlığı çökmüştür. Bunu çevik bir deve gibi tutup dağılın. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselamın marifetli ve özel sıfatları olan 72 kahraman arkadaşı, o hasreti çevreleyerek hep birlikte onun yolunda canlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler. İmam Hüseyin aleyhisselam çadırına geri döndüğünde Zeynep'in kaygılı bakışlarını görünce şöyle buyurdu. Allah'a andolsun ben bunları defalarca sanadım. Ve karşımda göğsünü siper eden yiğitleri buldum. Bunlar ölümü hiçe sayıyor ve benim yolumda ölmeyi bebeğin ana sütüne alışık olduğu gibi bakıyor. Tarihte altın ve parlak harflerle yazılan İmam Hüseyin aleyhisselamın emsalsiz arkadaşlarının o hazreti olan vefası, aslında onların ilahi ahde bağlı olmaları ve seçtikleri yolu ve amaca iman etmelerinin sonucuydu. Ahde vefa, ruhi azametin işaretidir ve insanın hakiki hayatının tadını artırır. Ahde vefa, Hüseyin'i hamaseti eşsiz armağanlarından biridir. Her insanın bu armağana ihtiyacı vardır. Ondan gafil olmak insanın çökmesine sebep olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle buyurur. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracaktır. Thank you. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü bu ayetleri arkadaşlarına anlatırken tilavet buyurdu. İlahi müjdelere ve mükafata kesin inanmak ve yakin etmek de İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşlarının özelliklerinden biriydi. İmamın arkadaşları kurtuluş yoluna adım attıklarını ve onları yüksek dereceler ve mevkiler beklediğine inanıyordu. Yakin, imanın sütunu olarak adlandırılmıştır. Ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela çölündeki ashabının en bariz özelliği olup bu hamaseti ebedileştirmiştir. Aslında Kerbela'da yaşananlar başka savaş meydanlarında da yaşanan olaylardır. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarında var olan yakin unsuru Kerbela çölünde bunca güzelliğin yaratılmasına vesile olan şeydi. Aşura gününde Amr bin Halid düşmanla çarpıştığı sırada kendi kendine şöyle fısıldıyordu. Ey nefis! Rahman Allah'a doğru hareket etmek senin görevin. Sana rahat bir yaşam müjdesi var. O gün, yani kıyamet gününde en iyi şekilde mükafatlandırılacaksın. İmam Hüseyin aleyhisselamın vefakar yakınları arasında Hazreti Abbas aleyhisselam fedakarlık ve vefa ile ün yapmıştır. Nitekim Müslümanlar Tasua gününü Hazreti Abbas aleyhisselamın azameti ve fedakarlığı yüzünden saygıyla anıyor. Hazreti Abbas cesurluğunu babasından öğrenmiş. Fazilet, kerem ve edepte seçkin bir insandı. Ve Kerbela'da İmam Hüseyin ordusunun bayraktarı olarak bilinirdi. Hazreti Abbas, ağabeyi İmam Hüseyin'in koruması, çadırların bekçisi ve Hüseyin ordusunun temel direği gibiydi. Aynı zamanda Ehl-i Beyt hanedanının asayiş ve emniyetinden sorumluydu. Nitekim Abbas hayatta olduğu müddetçe İmam Hüseyin hanedanında kadınlar ve çocuklar kendilerini güvende hissediyorlardı. Zira düşmanlar Hazreti Abbas'ın keskin bakışı ile karşılaşınca bile paniğe kapılıyor ve İmam Hüseyin çadırlarına yaklaşmaya bile cesaret edemiyordu. Hazreti Abbas aleyhisselam, İmam Hüseyin'in kardeşi olmaktan başka o Hazreti Önderi, imamı olarak biliyor. Ve ağabeyi ve önderi İmam Hüseyin'in izlediği yolun ve hedefin hakkaniyetine kesin iman ederek Hazret'e eşlik etmek ve korumakta bir an bile gaflet etmiyordu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bu vefayı ve birlikteliği çok güzel ifadelerle şöyle anlatıyor. Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın vefakarlığı da en çok Fırat ırmağına vardığı halde su içmeme olayında göze çarpıyor. Anlatılanlara göre o son anlarda ve son saatte susuzluk İmam Hüseyin hanedanında çocukları iyice sabırsız hale getirmişti. O yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşi Ebu'l-Fazl Abbas aleyhisselamla birlikte su getirmeye gittiler. Bölgede akan Fırat ırmağından ayrılan bir nehre doğru. Belki su getirebilirler diye. Bu iki cesur ve güçlü kardeş omuz omuza savaş meydanında çarpıştılar. Bunlardan biri yaklaşık 60 yaşında olan ama güç ve şecaat bakımından emsalsiz cengaver olan İmam Hüseyin ve diğeri herkesin bildiği özellikleriyle 30 küsür yaşındaki kardeşi Abbas'tır. İki kardeş omuz omuza, bazen birbirine sırtını dayamak suretiyle düşman ordusunun denizine vuruyor, düşman saflarını deliyor, böylece Fırat suyuna ulaşmaya ve biraz su getirmeye çalışıyor. Bu zorlu çarpışma sırasında birden İmam-ı Hüseyin aleyhisselam, düşman ordusu onunla kardeşi Abbas arasını açtığını fark ediyor. O sırada Abbas suya daha çok yaklaşmış ve nehre ulaşıyor. Anlatılanlara göre Hazreti Abbas yanındaki tulumu sudan doldurup çadırlara götürmek istiyor. Burada doğal olarak her insan o sudan bir yudum da kendisi içmeyi hak ettiğini düşünür. Ancak Abbas burada da vefakarlığını gözler önüne seriyor. Abbas suya varır varmaz İmam Hüseyin'in susamış dudaklarını hatırlar. Belki de hanedanının küçük çocuklarını, belki de imamın 6 aylık bebeği. Ali askerin susuzluktan ağlamasını hatırlar. Ve sonuçta kendisi su içmeye razı olmaz. Evet. Hazreti Abbas tulumunu sudan doldurur ve çadırlara ulaşmak ister. Ama namertçe şehit edilir. Ey Abbas! Allah seni şehitlerden eylesin ve ruhunu saadete erenlerle bir etsin ve cennetinden sana en geniş mekanı versin. Ve adını en yüksek derecelere yazsın. Ve peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyilerle mahşur etsin. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda arzu ederseniz bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.inip.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Gün ışınları ufuktan yayılmaya başlamıştır ve sabahın nesimiyle birlikte
nur dalgaları gecenin karanlığını yararak dünyayı aydınlatmaya başlamıştır. Sabah aydınlığı Kerbela çölüne yayılıyor. Fırat'ın göğsü sabahın beyazlığıyla gümüş gibi parlıyor. Şafak'ın sökmesi namaz vaktini çağrıştırıp haykırıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam ashabıyla birlikte cemaat namazı kılıyor. Ardından Allah'a hamdü sena ederek ashabına hitaben şöyle buyuruyor. İlahi kader ve maşiyet ben ve sizi cihat etme ve Allah yolunda şehit olmaya karar kılmıştır. Şimdi sabırlı olun ve cihada kalkın. Çünkü küffarla savaş zamanı gelip çatmıştır. İmam Hüseyin Aleyhisselam daha sonra 77 kişiden oluşan küçük ordusuna öylesine bir çekidüzen verip savaş arayışına geçiyor ki sanki büyük bir orduyu savaşa hazırlıyor. İmam ordusunun sağ kanadını Züheyb bin Kayn'ın komutasına bırakıyor. Habib bin Mezahiri ise ordunun sol kanadına komutan olarak atıyor. Hak ordusunun sancaktarlığını ise yiğit kardeşi Ebul Faz Abbas'a teslim ediyor. İmam Abbas'la birlikte Ehl-i Beyt'in ordunun kalbinde konuşlandırıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam savunma stratejisinin ilk merhalesinde cephenin arkasındaki hendekte bulunan odunlar ve kuru ağaç parçalarını ateşe verip arkadan düşman saldırısını engellemeye ve hane halkının çadırlarını saldırılardan korumaya ve inkılapçıların çadırlarda boşuna bekletilmesini engellemeye çalışıyor. Bu arada küfür ordusunun taciz eylemleri başlıyor. Ömer bin Haccaz bin Yusuf'un sağ kolu komutasını Şimr bin Zil Cevşen'in sol kolu komutasını üstlendiği, Urve bin Gays'ın ise piyade birliğinin komutasını üstlendiği 30 bin kişilik düşman ordusunun başkomutanlığını ise Ömer Sa'd deruhte etmiştir. Küfr ordusunun bayraktarı ise Ömer Sa'd'ın kölesi Zebib'dir. Piyade birliği Şus bin Refi öncülüğünde İmam Hüseyin ve yarenlerine karşı saldırıya geçip cephe ardından saldırısını gerçekleştirmeye ve Ehl-i Beyt'in çadırlarına saldırıda bulunmaya çaba harcıyor. Fakat yakılan ateş alevleri bu saldırıları engelliyor. Şimr ise burada yüksek sesle haykırarak diyor ki ey Hüseyin sen kıyamet gününden önce cehennem ateşine yüz tutmuşsun. İmam ise şöyle cevap veriyor. Bu adam kimdir? Şimr İbni Zilcevşan olsa gerek. Ashab da evet o Şimr'dir diye cevap veriyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam ona hitaben ey Şimr sen cehennem ateşine daha yakınsın der. Müslim bin Osece Şimr'i okla vurmaya kalkışıyor. Fakat imam onu sakındırıp şöyle buyuruyor. Ben savaşı başlatan taraf olmak istemiyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam Emevi küfr ordusuna bakınıp ellerini semaya kaldırıyor ve buyuruyor ki Allah'ım Hüseyin daima sana güvendi ve güvenmekte. Allah'ım bütün zorluklarda ümidim sadece sensin ve sadece sana tevekkül ederim. Allah'ım bütün sorunların çözümünü sana havale ettim. Sen onları çözüme kavuştur. Büyük zorluk ve belalar insanı sarsar ve insan onlardan kurtulmak için nereye sığınacağını bilemez. Fakat ben sana sığınıyorum, senin katında şikayette bulunuyorum. Bu zorlukları sen benim için kolaylaştırıp çözümlüyorsun. Doğru yolu da bana açıyorsun. Allah'ım, şu anda da sana sığınıyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu irfani yakarıştan sonra atı Zulcenah'a yöneliyor ve ona binip Kufe ordusuna doğru hareket ederek onları uykudan uyandırarak tekrar Hakk'a davet etme çağrısında bulunup buyuruyor ki: "Ey halk, acele etmeyin. Bir an olsun beni dinleyin. Ta ki sizin üzerimizde hakkınızı eda edeyim ve size nasihatte bulunayım. Eğer sözlerimi dinlerseniz hayır ve iyiliğe ulaşırsınız. Yok eğer sözlerimi dinlemez ve kabul etmezseniz yandaşlarınızı toplayıp işi bitirin. İşte Mevlam Allah kitabı vahyedendir ve doğruların sığınağıdır." Bu sözleri duyan Ehl-i Beyt'in, Resulullah'ın mirasçılarının hanımları ve hane halkı ağlaşmaya başladı. Bunun üzerine İmam Hüseyin Aleyhisselam kardeşi Ebu'l-Fazl Abbas'a dönerek buyurdu ki: "Onları sakinleştir. Çünkü bundan sonra ağlamak için uzun bir vakit ve fırsatları olacak. Bu zalim kavim onları iyice ağlatıp çileleri boğacaktır." Hane halkı ağlamayı kesip sakinleştikten sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam hutbesine devam ederek buyurdu ki: "Evren ve cihanı yokluktan yaratan ve cihanı yokluk mekanı kılan, halkı bu dönüşüme tanık kılan Allah'a hamd olsun. Kim ki bu dünyayı büyük görürse kendini aldatmıştır. Kim ki dünyanın fitnelerine tutsak olursa taş kalplilikten başka biri olamaz. İşte ey halk, bu dünyaya aldanmamak için uyanık davranmalısınız. Çünkü dünyaya ümit bağlayanlar ümitsizliğe kaptırıp taşkınlık yapanların planlarını suya düşürmüştür. Gördüğüm şey Allah'ın hışım ve öfkesini galeyana getirdiğiniz bir iş için ittifak kurmakta olduğunuz şeydir. Rabbim Allah ne güzel Rabb'dir ve sizler ise ne kadar kötü kullarsınız." Allah'ın kulluğuna ikrar eden ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman eden sizler nasıl oluyor da onun ehl-i beytine zulmetmeye kalkışıyorsunuz? Doğrusu şeytan size hakim olmuş, Allah'ın adını ve zikrini sizlere unutturmuştur. Kahrolsun sizin dilek ve istekleriniz. Ey halk, iyi düşünün ve kim olduğunuzu iyice bakın. Acaba ben sizin peygamberinizin kızı Fatime'nin oğlu değil miyim? Ben Resulullah'ın vasisi ve amca oğlu Ali'nin oğlu değil miyim? Acaba Hamza, Seyyid-i Şüheda ve Cafer Tayyar benim amcam değil mi? Acaba Resulullah'ın benim ve kardeşim Hasan hakkındaki sözlerini hatırlamıyor musunuz? Resulullah'ın Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir diye buyurduğunu hatırlamıyor musunuz? Güya siz sözlerimin yalan olduğunu sanıyorsunuz. Fakat benim sözlerim sadakat üzerine söylenen hak sözlerdir. Ben asla yalan sözlere bulaşmadım. Eğer yalan söylediğimi düşünüyorsanız sizlerin arasında bu hakikati ve doğru sözleri teyit edecek kimselere sorabilirsiniz. İşte Cabir bin Abdullah Ensari'ye, Eba Said Hıdri'ye, Said bin Sa'd Sa'idi'ye, Zeyd bin Ergam'a, Enes bin Malik'e sorabilirsiniz ve onlar da bu konuda sizleri bilgilendirebilirler. Ben boş sözler söylemedim. Eğer bizim hakkımızdaki Resulullah'ın kelamını tekrar dinlerseniz, peygamberin sadece bu sözü sizin isteklerinizi engelleyebilir. Bu arada Şirr bin Zilcevşan bağırıp dedi ki: "Ey Hüseyin, senin sözlerini anladıysam Allah'ı şüphe üzerine ibadet ederim." Habib bin Mezahir Esadi Şimr'in bu cehaletine cevap olarak dedi ki: "Allah'a ant olsun sen %70 oranında nifak ve şüphe üzerine Allah'a ibadet ediyorsun ey Şimr. Biliyorum ki Mevlam ve serverim Hüseyin'in sözlerine itibar etmiyorsun. Çünkü senin kirlenmiş kalbini Allah-u Teala taş gibi sertleştirmiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Şimr'in bu sözlerine itibar etmeyip konuşmasına devam etti ve şöyle buyurdu. Eğer sözlerimin doğruluğundan şüphe duyuyorsanız ve sözlerimi kabul etmiyorsanız, peygamberinizin kızı Fatime'nin oğlu olduğum konusunda tereddütler yaşıyorsanız, bilmelisiniz ki Allah'a ant olsun ki yeryüzünde benden başka hiç kimse Resulullah'ın kızının oğlu değildir. Vay olsun sizlere, ben sizlerden birinin katili miyim ki şimdi kan davasına kalkışmaktasınız? Yahut sizlerin servetini yağmaladığımı sanıyorsunuz ki bana karşı kılıç çekmektesiniz. İmamın bu sorgulayıcı sözlerine Şimr dahil hiç kimse cevap veremiyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Ey Şus bin Refi, ey Huccar bin Ebced, ey Gays bin Eş'as, ey Zeyd bin Harise, siz meyvelerin dirilip toplatılması zamanı gelip çatmıştır. Ordular senin kumandanlığın için hazır bekliyor diye bana mektup yazıp çağrıda bulunmadınız mı? Acaba ahdinizi mi unuttunuz? Fakat o zalim kavim bu hak sözleri inkar ettiğinde İmam Aleyhisselam Allah aşkına sizler niçin böyle davranıyorsunuz diye sordu. Gays bin Eş'as ise bağırarak bizler senin ne dediğini anlamıyoruz. Senin tek çaren amca oğullarına teslim olman ve Emevi hanedanı iktidarına boyun eğmendir. Doğrusu onlar senin istediğin biçimde seni mükafatlandıracak ve sana asla dokunmayacaklar dedi. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Gays, Beni Haşim'in Müslim bin Akil'in kanından başkasını mı senden talep edeceklerini sanıyorsun? Allah'a ant olsun asla zillet elini senin elebaşlarına uzatmayacak ve onlarla savaşmaktan kaçınmayacağım. Ben sadece Rabbim Allah'a sığınırım. Ömer Saad ordusunun süvari komutanlarından Mesud bin Vail, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu sözleri üzerine Kufe ordusunu terk edip uzaklaşarak kendi kendine söylendi. Allah'a ant olsun ben asla Ehl-i Beyt'i Resulullah'a karşı savaşa katılmayacağım. Çünkü bunların Rabbül Alemin katındaki makamı çok yüksektir. Züheyr bin Kain İmam Hüseyin'den izin alıp Kufelilerin ordusuna hitaben konuşmak istiyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam izin verince Ömer Saad ordusuna hitaben haykırıyor. Ey Kufe halkı, sizleri Allah'ın büyük azabıyla uyarıyor, sizin üzerimdeki hakkınızdan dolayı sizlere nasihatte bulunuyorum. Şu ana kadar bizler din kardeşleriyiz. Bizlerle sizlerin arasında kılıç yerleşmediği ve bu bağ kopmadığı müddetçe elbette. Fakat kılıç aramızı açtığı anda bizler başka ve sizler başka bir ümmete dönüşürsünüz. Bilmelisiniz ki Allah Ehl-i Beyt'i, Resulullah'ı sizlere imtihan unsuru kılmıştır. Sizlerin bu konuda nasıl davranacağınızı görmek istiyor. Sizleri Yezid bin Muaviye ve Ubeydullah bin Ziyad gibi isyankarlara itaat etmekten sakındırıyor ve Resulullah'ın evlatlarına yardımcı olmaya çağırıyorum. Yoksa bir süre sonra göz bebeğiniz göz yuvasından çıkarılır, el ve ayaklarınız koparılır, cenazeleriniz hurmalıklarda dara çekilir. Kufeliler ise Züheyr bin Kayn'e küfredip Hüseyin ve ashabını öldürmedikçe veya tutuklayıp İbn-i Ziyad'a teslim etmedikçe savaştan vazgeçmeyeceklerini dile getiriyorlar. Züheyr bin Kayn diyor ki Allah'a ant olsun Sümeyye oğullarının dostluğu yerine Fatime oğullarının dostluğu daha evla ve hayırlıdır. Eğer Fatıma oğullarını desteklemiyorsanız savaş meydanını terk edin. Şimr bin Zilcevşan ise Züheyr'e ok fırlatıp bağırıyor. Sus artık, lafazanlıkla bizi bıktırdın. Züheyr ise haykırıyor. Ey Şemr, ben sana hitaben konuşmuyorum. Çünkü sen hayvandan başka bir şey değilsin. Allah'a ant olsun, sen Kitabullah'ın bir ayetini bile doğru dürüst bilmiyorsun. Seni kıyamet gününde en aşağılık, rezillik ve rusvaylıkla müjdeliyorum. Bunun üzerine Şemr, Allah'a ant olsun, sen ve imamın bir süre sonra öldürüleceksiniz diyor. Züheyr ise feryat ediyor. Ey Şemr, sen beni ölümle mi korkutuyorsun? Allah'a ant olsun, Hüseyin ile birlikte ölmeyi sizinle birlikte yaşamaya tercih ederim. Züheyr tekrar Kufe halkına hitaben haykırıyor. Ey Allah'ın kulları, sakın bu soysuz, cahil kabadayılara itaat ederek dinden çıkmayın. Allah'a ant olsun, Ehl-i Beyt evlatlarının kanını akıtanlar Ali Muhammed'in şefaatini kazanamayacaklardır. Bu arada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ashabından biri haykırdı. Ey Züheyr, Allah senden razı olsun. Gerçekten sen Firavun oğullarının mümini gibi bu kavmi hak için uyardın. İmam Hüseyin Aleyhisselam attan inip yularını Akabe bin Selman'a bıraktığında Kufeliler imamın sözlerini ok ve mızraklar fırlatarak cevaplandırıyorlar. Kufe ordusuna mensup Abdullah bin Hoze Temimi bağırıp diyor ki, ey hariciler grubu, Hüseyin orada mı? İmamın ashabı, evet buradadır. Ne istiyorsun? Hoze'nin oğlu ise bağırıyor, ey Hüseyin, seni cehennem ateşiyle müjdeliyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam ona cevap olarak şöyle buyuruyor. Esirgeyen ve Rahman olan, kendi kullarını mükafatlandıran Allah'a yüz tutuyorum. Peki sen kimsin? Abdullah ise bağırıyor. Ben Huze Temimi'nin oğluyum. İmam ise ellerini semaya kaldırıp Allah'ım onun cehenneme layık kıl diye dua ediyor. Huze'nin oğlu İmamın bu sözlerine öfkelenip atını imama doğru harekete geçiriyor. Fakat at bir kaya parçasına çarpıyor ve yere düşüyor. At ayağa kalkıyor ve düşen binicisinin ayağı üzengiye ilişiyor. Üreken at koşuyor. Huze'nin oğlunun kafası taşlara çarpıp ölüyor ve cehennemi boyluyor. Kur'an-ı Kerim hafızı, Kufe Camii'nin Kur'an-ı Kerim karisi, zahit ve muttaki ihtiyar biri olan Buyer bin Huzayr Hamdaniyan kabilesinin gözde lideri, Kufe ordusunun kölleşmiş kalplerini aydınlatmak için İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan izin alıp Kufelilere nasihatte bulunmak istedi. İmam izin verince oradaki Kufelilere hitaben dedi ki, ey halk! Allah halkı müjdeleyip hak dinine doğru hidayet etme için Muhammed'i peygamber olarak gönderdi. Peygamber Aleyhisselam'ın evlatları da karanlık yolu aydınlatan kimselerdir. Şimdi bunlar da Ehl-i Beyt mensupları oldukları halde hangi hak ve gerekçeyle onları susuz bırakıyorsunuz? Kufeliler ise bağırdılar. Ey Burey, sus artık. Allah'a ant olsun, Hüseyin daha önce eşine rastlanmadık bir şekilde susuz bırakılacak. Burey tekrar haykırdı. Ey halk, Risalet ve Muhammed'in mesajı sizlerin arasında bulunuyor. Bunlar peygamberimizin ehli beytidirler. Fakat sizler onlara nasıl davrandığınızı görünüz. Kufeliler ise Hüseyin Emir Ubeydullah Ziyad'a teslim olmalı ve sözlerini kabul etmelidir diye bağırdılar. Bureyr tekrar haykırdı. Vay olsun sizlere ey Kufeliler. Sizler serverim Hüseyin'e kıyam edip fedakarlık yapacağınıza dair ahde bulunup mektup yazmadınız mı? Şimdi Hüseyin ile dostları sizin çağrınıza cevap verip size geldiklerine rağmen niçin ahdinizi bozup İbn-i Ziyad'a sattınız? Sizler ne kötü bir milletsiniz. Niçin Resulullah'ın evlatlarına kötülük yapıyorsunuz? Allah sizleri ceza gününde susuz bıraksın.
İmam Hüseyin aleyhisselam Irak topraklarına doğru hareket edeceğini açıkladığında bazıları bu harekete muhalefet etti. Onlar imama Irak'a gitmemesini söyledi. Çünkü Kufe halkının iyi bir mazisi yoktu ve İmam aleyhisselamın katledilmesi ve hanedanı da esir alınması ihtimali yüksekti. Bu insanlardan biri Abdullah İbni Cafer'di. Abdullah, İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'den hareket ettiğinde o Hazreti yazdığı mektupta şöyle dedi: "Seni Allah'a yemin ettirin ki bu mektubu alır almaz başladığın yolculuktan vazgeç ve Mekke'ye geri dön. Çünkü senin bu yolculukta katledilmenden ve evlatlarının perişan olmalarından ve senin katledilmenle beraber hidayet bayrağı ve müminlerin umudu ve Allah'ın nuru sönmesinden korkarım. Hareketinde acele etme ki ben de bu mektubun ardından sana geleyim." Abdullah İbni Cafer bu mektubu gönderdikten sonra hemen Amr bin Said ile görüştü ve kendisinden İmam aleyhisselama bir aman mektubu yazmasını, belki o hazretin geri dönmesinde etkili olabileceğini söyledi. Ardından bu mektubu eline alarak kendini İmam Hüseyin aleyhisselama ulaştırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam Abdullah'ı görünce şöyle buyurdu: "Ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Rüyamda onun emriyle yerine getirmek üzere önemli bir görevle görevlendirildim. İster bu görev benim lehime, ister aleyhime tamamlansın, fark etmez." İmam Hüseyin aleyhisselam ardından Amr bin Said'in aman mektubuna şöyle karşılık verdi: "İnsanlar Allah'a ve Resulüne davet eden ve salih amel yerine getiren ve hak emirlerine teslim olan insan, Allah'a ve peygamberine muhalefet yol izlememiştir. Bize bu aman mektubu göndermiş ve içinde bizimle samimi ilişki ve barış ve uzlaşma vaat etmişsin. Ancak en iyi aman Allah'ın amanıdır ve dininde Allah'tan korkmayan insan, ahirette de onun amanından yararlanamaz. Yüce Allah'tan bu dünyada korku ve huşu niyaz ediyoruz ki ahirette onun amanından yararlanalım. Ve eğer senin bu aman mektubundan gerçekten hayır, barış ve safa ise dünya ahiret mükafatını alırsın."
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Hüseyin-i Tasa gününde İslam-İran mateme boğuldu. İstanbul Zeynebiye'de Hüseyin-i Tasa matem merasimleri düzenlendi. İslam-İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Gazze'deki krizin tırmanmasının sonuçları Siyonist rejimi hedef alıyor dedi. Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, katil İsrail'i Gazze'de yaptığı yanlış hesapları Lübnan için yapmaması konusunda uyardı. Filistin kaynakları Siyonist rejimin Gazze şehrinin kuzeyine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 9 Filistinlinin şehit olduğunu bildiriyor. Katil İsrail'in işgalindeki topraklara 400'den fazla füze ve roket fırlatıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı tüm hastanelerde sağlık hizmetleri durdurmak için geri sayım başladı dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.